Ayrım 28.
Aynı şeyi vatandaş devletten ister. Bu gereksinim karşılanmadığı sürece vatandaş huzur duyamaz ve iş hayatı, sanat faaliyetleri, bilim ve kültür gibi alanlarda kendi potansiyelini tümüyle gösterecek girişimlerde bulunamaz. Eğer devlet ilke merkezli paradigma üzerine kurulmuşsa ve ilkelerin geçerliliği yasaların uygulanmasında günlük yaşamda gözlenebiliyorsa, vatandaş kendini güven içinde hissedecek ve tüm potansiyelini güven duygusu içinde gerçekleştirebilecektir. Sana verdiğim şu gazete kupürleri bu yönden pek iç açıcı durumda olmadığımızı gösteriyor dedi ve gözden geçirmem için önüme sürdü. Gelişi güzel gözden geçirmeye başladım. Hukukçulara göre korunmanın tek yolu kaldı, silah. Çağdaş katılımcı avukatlar, avukatların meslek sorunları ve çözüm yollarını araştırdı. Sonuç hayli ilginç. Korunmak için silah tek çare. Çağdaş katılımcı avukatlardan Oya Şahin anket sonucunu, hakkını en iyi savunması gereken bir avukatın bile silaha yönelmesi toplumumuzun hangi noktaya geldiğini gösteriyor diye yorumluyor. Anketin ortaya çıkardığı diğer sonuçlar da düşündürücü. Nokta Dergisi 10-16 Ocak 1993. İki can aldı, 3 ay yattı. Hürriyet 29 Ekim 1992. 20 Ağustos 1992 tarihli Hürriyet gazetesinin 12. sayfasını tümden kapsayan büyük başlık. Her gün yeni bir yolsuzluk haberi patlıyor ama kimseden tık çıkmıyor. Ahlak da yok, devlet de. Gazeteler eski hükümetin, yeni hükümetin yolsuzluk haberlerinden geçilmiyor. Eskiden yeri göğü oynatan haberler artık bir kulaktan giriyor, ötekinden çıkıyor. Bakanları, genel müdürleri böyle olan memleketin vatandaşları da boş durmuyor. Onlar da devleti dolandırmayı birinci hedef sayıyor. Sonunda ahlakın olmadığı, devletin ise yok sayıldığı bir ülkede yaşar olduk. Tüm sayfa baştan sona yapılan değişik yolsuzluk haberlerinin tarihçeleriyle dolu. Sağ alt köşede DYP İstanbul Milletvekili Tınas Titiz'le yapılmış bir söyleşi var. Bir soruya cevap olarak Tınas Titiz şunları söylüyor. Titiz, bir toplum sadece yazılı kuralları ile müreffeh bir toplum haline gelemez. Bir toplumda ahlak değerleri dejenere olmuşsa her gün bir yasa yapsanız insanlar bunu bir yanından delip ahlak dışı istemlerini tatmin etmenin yolunu bulacaklardır. Serbest piyasa sisteminin kurallarını ve kurumlarını yerleştirseydik, sorunlar büyük ölçüde çözülürdü. Ama bu da yetmezdi. Bugün sahip olduğumuz siyaset anlayışının bir alternatifine ihtiyacımız var. Bugünkü anlayış ile özendiğimiz çağdaş toplumların üyesi olamayız. Soru: bugünkü siyaset anlayışını gizli kapaklı ve yozlaşmış olarak mı tanımlıyorsunuz? Titiz: evet, tamamıyla. Ve ikinci cumhuriyet tartışmasından ziyade ikinci siyaset anlayışının tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Boyabat ilçesinde iki küçük çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan birinin halk tarafından linç edilmek istemesiyle ilgili bir haberi gösterdi. Bu haberin yanı sıra bazı yorumlar da yer alıyordu. 19 Haziran 1993 günkü Hürriyet gazetesinin Boyabat olayları ile ilgili olarak Boyabat notları başlığı altında Nuriye Akman ve Erdal Güven'in yazdığı yazının bazı kısımlarının altı çizilmişti. Yazının başlığı ve altı çizili kısımları şöyleydi. Soru işaretleri. İlk bakışta tecavüze isyan olarak görülen Boyabat olayları, halkın adalete olan inancını yitirmesinin sonucu. Halkla devleti karşı karşıya getiren olayların bir cephesinde, bu ülkede Başbakan Turgut Özal'ı vuran kişi bile birkaç yılda serbest bırakıldı. Bizim çocuklarımıza tecavüz edip öldüren kişi kaç ay yatar mantığı bulunuyor. Bu kadar ağır yargılamaların gazetelerde yapılabilmesi özgürlükçü bir toplumda olduğumuzu göstermiyor mu diye Yakup Bey'e bir soru yönelttim. Yakup Bey, önemli bir gözlemde bulundunuz Timur Bey diyerek beni onayladı ve sözlerine şöyle devam etti. Özgürlükçü ortamı sürdürebildiğimiz sürece ben şahsen ileriye güven duyuyorum. Çünkü yapılan yanlışlıkların, haksızlıkların dile getirilebildiği özgürlükçü ortamın dinamiğini, bütün toplumsal hastalıkların en etkili ilacı olarak görüyorum. Tabii bu ilaç kısa sürede değil ama uzun sürede etkisini yavaş yavaş gösterecektir. Örneğin şu haber, sokaktaki normal vatandaşta mutlaka tepki uyandıracaktır dedi ve önüme 1 Temmuz 1992 tarihli Hürriyet gazetesinden alınma bir haberi koydu. Diyarbakır'da 83 kişinin öldüğü Hicret Apartmanı ile ilgili tazminat davası 9 yıl sonra bitti. Böyle adalet olur mu? Şehitlik semtindeki 9 yıl önce çökmesi sonucu 83 kişinin öldüğü Hicret Apartmanı ile ilgili tazminat davasında Diyarbakır Belediyesi 6 milyon 200 bin lira para cezasına mahkum oldu. Müvekkillerinin önemli bölümünün nerede olduğunu bilemediğini belirten avukat M. Selim Karaçam, gecikmiş adaletten hayır gelmez. Davayı açtığımız tarihte 6 milyon lira ile 12 apartman dairesi alınabilirdi. Şimdi bu parayla bir televizyon bile zor alınıyor. Normal şartlarda bu dava 6-7 ayda sonuçlanabilirdi şeklinde konuştu. Başka bir gazete haberi bir seyyar köftecinin yakın ilişkisinden dolayı Yalova termal tesislerine kaplıca şefi yapıldığını yazıyor. Bir başkası da otomobil kaçakçılığı suçundan yargılanıp hüküm giyen Tanju'nun savunmasını yapıyor ve milyarlarca vergi kaçıranların adı açıklanmadığı sürece Tanju'nun cezalandırılması haksızlıktır diyordu. Yakup Bey ıhlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra bu gazete kupürlerini göstermemin iki nedeni var. Her şeyden önce bugün tartıştığımız konuların sadece kişiler arası ilişkilere münhasır olmadığına işaret etmek istedim. İkinci olarak da şimdiye kadar sözünü ettiğimiz ilkelerin soyut, havada kalan, sadece boş laf ebeliği yapan insanların konuştuğu bir konu olmadığını, hem bireysel hem de toplumsal yaşamımızda önemli yerleri olduğunu göstermek istedim dedi. Gerçekten de göstermişti. Şimdiden sonra gazete haberlerine daha başka bir gözle bakmaya başlayacağımı düşündüm. Yakup Bey bugünkü konuyu bitirdiğini belirten bir ses tonu ve yüz ifadesiyle cümlesini tamamlayarak ıhlamuruna uzandı. Almakta olduğum notları bitirdikten sonra biraz daha konuştuk ve 3 gün sonra yine buluşmak üzere oradan ayrıldım. Biz bu dünyaya gelmeyiz, bu dünyada oluşuruz. Yaprağın ağaçta oluşması gibi. Okyanusun dalgaları yaratması gibi evren yaşamı insanları yaratır. Her insan doğanın, tüm evrenin bir devinimi, kendine özgü bir ifadesidir. Alan Watts. 24. Koşulsuz sevgi gerçekten var mı? Bugün yine Beyazıt Camii'nin yakınındaki çay evine gittik. Ihlamurlarımız geldikten sonra Yakup Bey konuya girdi. Son buluşmalarımızda insan ilişkileri üzerine konuştuk. Sevgi insan ilişkilerinin önemli bir yönünü oluşturur. Ayrıca hatırlıyorsunuz koşulsuz sevgi üzerinde durduğumuz temel ilkelerden biriydi. Bugün koşulsuz sevgi üzerine konuşacağız. Yeni gelen ıhlamurlarımızdan birer yudum aldık. Kalem ve kağıtlarımı çıkarmış not almaya hazırdım. Yakup Bey konuşmaya başladı. Koşulsuz sevgi nedir ne değildir? Koşulsuz sevgi, sevdiğiniz insan ne yaparsa yapsın, onun yaptıklarına karışmadan onu sevmeye devam etmek midir? Böyle bir soru beklemiyordum. Vereceğim bir cevap yoktu. Yakup Bey'in yüz ifadesinden aslında benden cevap beklemediğini, konuya giriş olarak böyle bir soru yönelttiğini anladım. Örneğin, sevdiğiniz insanın beğenmediğiniz bir davranışı var. Bu davranış kumar oynamak, aşırı içki içmek, sarımsak yedikten sonra dişlerini fırçalamamak, yalan söylemek, kızdığı zaman nerede olursa olsun aklına geldiği gibi küfür etmek olabilir. Böyle bir davranış gösteren kişiyi koşulsuz sevdiğinizi göstermek için ne yapmanız ya da yapmamanız gerekiyor. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş biriyle ilişkiniz olduğunu farz edelim. Bu kişiyi koşullu sevdiğiniz zaman nasıl davranırsınız, koşulsuz sevdiğiniz zaman nasıl davranırsınız? Benim sık sık karşılaştığım yaygın fakat yanlış anlayışa göre kişiler şöyle düşünecektir. Koşullu seven. Çok yalan söylüyor. Yalan söyleyen bir kişiyi sevemem. Yalan söylemeyi bırakmazsa onunla ilişkimi keserim. Koşulsuz sevgiyi yanlış anlayan. Biliyorum çok yalan söylüyor ama ne yapayım onu çok seviyorum. Sevdiğim için onun hatalarını yüzüne vurup onu incitmek ve gücendirmek istemiyorum. Bu nedenle onun yalan söyleme davranışı sanki yokmuş gibi davranıyorum. Biliyorsunuz dikensiz gül olmaz demişler. Ayrıca Orhan Gencebay şarkısında hatasız insan olmaz, hatamla sev beni demiş. Yukarıdaki örneğin tartışmasını yapmadan önce önemli bir kavramsal ayrımı belirtmemiz gerekiyor. Burada koşullu derken gerçekte davranışa bağımlı demek istiyoruz. Böylece aslında üzerinde konuştuğumuz davranışa bağımlı sevgi ile davranıştan bağımsız sevgi oluyor. Acaba davranış kişinin tüm gerçeğini, onun varoluşunu temsil edebiliyor mu? Bazı psikologlar davranışın ötesinde herhangi bir gerçek düşünemeyeceklerini söylerken, bir grup psikolog kişinin gelişim potansiyeli ve özüyle onun geçmişteki koşullanmalarının ürünü olan davranışı arasında kesin bir ayrım yaparlar. Koşulsuz sevgi taraftarı psikologlar, davranışı kötü dahi olsa kişinin potansiyelini, özünü sevmek gerektiğini öne sürerler. Yukarıda tablo halinde örnekte verdiğimiz her iki anlayışın temelinde önemli bir hata yatmaktadır. Kişinin ne olabileceğini temsil eden potansiyel ve özüyle, onun şimdiki davranışlarının altında yatan yanlış öğrenmeler, kalıplar birbirinden ayırt edilmeden sanki aynı şeylermiş gibi algılanmaktadır. Oysa gerçek koşulsuz sevginin temelinde o kişinin ne olabileceğini temsil eden potansiyel ve öz ile onun şimdiki davranışlarının altında yatan kalıpları ayırt edebilecek bir anlayış yatar. Kişinin şu anda yaptığı davranışlara sağlıksız gelişme ortamı neden olabilir. Bir başka deyişle kişinin davranışları onun gerçek potansiyelini ve özünü ifade etmeyebilir. Koşulsuz sevgi o kişinin temel potansiyeline yönelik sevgidir. Kişiyi olabileceğinin en iyisi olması için destekleyen, yüreklendiren, onu bu öze sahip çıktıkça onurlandıran bir sevgidir. Bu anlamda koşulsuz sevgi kişiyi şu andaki davranışlarının ötesinde onun potansiyeline ve özüne dönük olarak sevmektir. Yalan söyleyen biriyle ilişki içinde olan koşulsuz sevgi sahibi biri, sevdiğiyle yalan söylediği için ilişkisini kesmeyecek, fakat bu konuda konuşmaya ve bu anlayış çerçevesinde etkileşim kurmaya özen gösterecektir. Yalan söylediğinin farkındayım. Bildiğim kadarıyla yalanın temelinde kişinin güvensizlik duygusu ve korkusu yatar. Besbelli ki yetiştiğin ortamda bu duyguları sağlıklı biçimde geliştirecek, yaşamına yansıtabilecek olanakların olmadı. Ben sendeki potansiyeli görüyorum. Yaşamında kişisel bütünlüğü gerçekleştirebilecek her türlü akıl ve gönül zenginliğine sahip birisin. Bu bütünlüğü yaşamında gerçekleştirebilmen, senin kendine güven duymandan ve korkularından arınmandan geçer. Bu kolay bir iş değildir. Sen bu mücadeleyi verirken yanında olacağım, beni kaybetmeyeceksin. Gerçek sen, içindeki potansiyelde, özünde yatıyor. Korku ve güvensizlik engellerini aşarak o gerçeğe ulaşmak için yapacağın yolculukta sana yoldaş olmak istiyorum mesajını verir. Bu anlamda koşulsuz sevgi eşler, ana baba çocuk, iki arkadaş, iki sevgili, öğretmen öğrenci arasında yer alabilir. Görüldüğü gibi koşulsuz sevginin ille de iki sevgili arasında yer alması gerekir diye bir koşul olamaz. Burada Yakup Bey'e kafamda beliren soruları sormak istedim. Timur: Yakup Bey, verdiğiniz örnekte kişi kötü davranışını değiştirmezse yine onu sevmekte devam etmemiz mi gerekiyor? Yakup Bey: Koşullar değişince kişi kötü davranışın için devam ettirsin. Timur: Kötü insan olduğu için. Bazı insanlar iyidir, bazı insanlar da kötüdür. Siz kötü iyi ayrımı yapmadan herkesi sevmeyi öneriyorsunuz. Yakup Bey: Ben davranışın ötesine geçerek kişinin özünü sevmeyi öneriyorum. Timur: Peki kişinin özü kötüyse ne olacak? Yakup Bey: Burada temel bir anlayış farkı ortaya çıkıyor. Ben insanların doğuştan psikolojik yönden sağlıklı ve dengeli doğduğunu kabul ediyorum. Bazı nörofizyolojik durumların dışında her insanın iyi insan olarak doğduğunu kabul ediyorum. Nasıl ki sağlıklı kişi değişik bakteri ve virüsleri çevreden kaparak hasta olur, işte bunun gibi iyi doğan insan yetişme ortamının bozukluğu nedeniyle kötü insana dönüşür. Timur: Peki size göre insanlar doğuştan birbirlerine benziyorlar mı? Doğuştan getirdikleri bireysel farklılıklar yok mu? Yakup Bey: Elbette var. Ne var ki bu bireysel farklılıklar yetenek ve mizaçta kendini gösteriyor. Kişilerin bazılarının özü iyi, bazılarının kötü doğmuyor. Yakup Bey'in sağlık ve iyilikle paralellik kurması aklıma başka bir soru getirdi. Timur: Doğduktan sonra değişik aşamalarda çocukları aşılarlar. Bu aşılama sayesinde çocuk değişik mikroplara direnç geliştirir ve ileride daha önemli hastalıklardan böylece korunmuş olur. Çocuğu koşulsuz seven kişi çocuğa hiçbir kötü davranışta bulunmamakla onu gerçek yaşama karşı zayıf hazırlamış olmuyor mu? Belki ana babanın koşullu sevgisi, kızması, bağırması, ara sıra dövmesi, çocuk büyüyünce içinde yaşayacağı ortama onu daha iyi hazırlayacak, onun için bir tür aşı olacaktır. Yakup Bey: Koşulsuz sevginin amacı bireyin tüm potansiyelini tam anlamıyla geliştirmek ve onu güçlü kılmaktır. Siz sürekli şu anlayış hatasını yapıyorsunuz. Size göre koşulsuz seven karşıdakine her zaman hoş davranacak, onu hiç cezalandırmayacak, her tür zorluklardan koruyacak, el bebek gül bebek olarak yetiştirecektir. Bu koşulsuz sevgi değildir. Yukarıda da söylediğim gibi koşulsuz sevginin amacı bireyin tüm potansiyelini tam anlamıyla geliştirmek ve onu güçlü kılmaktır. Birey kendi özbenliğinden kaynaklanan gücü koşulsuz sevgi ortamı içinde bulur. Koşulsuz sevgi kişiyle o kişinin davranışlarına yansıyan sorunları ayırt etmeyi gerektirir. Bu ayırt etmeyi yapabilecek bilinç düzeyine ulaşan gelişmiş kişi yaşamında koşulsuz sevgiyi gerçekleştirebilir. Kişinin davranışı ve potansiyeli arasındaki ayrım benim için yeniydi. Önemini kavramaya çalıştım. Beni böyle koşulsuz seven oldu mu diye düşünmeye başladım. Çocukluğumu bu amaçla gözden geçirmek istiyordum ama Yakup Bey konuşmasına yeniden başladı. İçimden eve gidince çocukluğumu tümden gözden geçireyim ve beni koşulsuz seven var mıydı düşüneyim kararını verdim. Yakup Bey açıklamasına başlamıştı. Koşulsuz sevgi, gelişmiş insan olmanın en önemli kaynağıdır. Geçen konuşmamızdaki duygusal banka hesabı kavramını hatırlıyorsun. Biraz önce kısaca tanımını verdiğimiz koşulsuz sevgi, duygusal banka hesabına sürekli yatırım yapmaya yol açar. Birini koşulsuz olarak gerçek anlamda sevdiğimiz zaman, onun kendinden emin ve güven içinde olmasına yardımcı oluruz. Bu tür sevgi, bireyin kendi değerlerini, özünü bulmasına ve kendini bir bütün olarak olduğu gibi kabul etmesine yol açar. Böylece doğal gelişim ve büyüme süreçleri beslenmiş ve desteklenmiş olur. Yakup Bey yüzüme baktı. Ne düşündüğümü görmek isteyen bir hali vardı. Kendisine temel varsayımı hatırlatmak zorunluluğunu hissettim. Yakup Bey dedim, bütün bu söylediklerinizin anlamlı olabilmesi için insanların doğuştan iyi bir özle doğduklarını varsaymamız gerekiyor. Bence en can alıcı nokta bu. Eğer insanların doğuştan bencil, çıkarcı, saldırgan olduklarını düşünürsek, o zaman sizin bu söyledikleriniz tümü anlamsızlaşıyor. Yakup Bey gülümsedi ve benimle hemfikir olduğunu anlatırcasına kafasını salladı. Timur Bey, bu konu aslında oldukça felsefi yönleri ağır basan bir konu. Bu temel anlayışın sadece psikolojik değil, politik ve ekonomik sonuçları da var. İsterseniz şimdi insanların özünün doğuştan iyi olduğunu varsayarak konuşmamıza devam edelim dedi ve daha önceki açıklamasına döndü. Koşulsuz sevilen kişi, işbirliği, katkıda bulunma, iç disiplin, bütünlük, kişisel bütünlük gibi yaşamın temel süreçlerini hayatında gerçekleştirebilir. Yapabileceğinin en iyisini yapmaya yönelir. Dışarıdan yönlendirmeye göre değil, kendi temel değer ve ilkeleri çerçevesinde kendi kişisel yaşam felsefesine göre yönünü bulur. Bir başka deyişle koşulsuz sevgi, kalıplanmış insanı gelişmiş insan haline dönüştürmede en güçlü kaynaklardan birini oluşturur. Kişiyi koşulsuz sevmek, onun yaşamından elimizi ayağımızı çekmek anlamına gelmez. İlgilenmemek anlamına da gelmez. Koşulsuz seven kişi sevdiğiyle sürekli ilişki içindedir, konuşur, sorar, anlar, dinler, sırasında akıl verir, sınırlar çizer, sevgisini olduğu kadar kızgınlığını da paylaşır ama hiçbir zaman sevmekten geri kalmaz. Kişinin davranışlarını sevmeyebilir fakat kişinin kendini sevmeyi ve desteklemeyi hiç bırakmaz. Bu nedenle bugünkü konuşmamızın başında tablo halinde verdiğim örnekteki kişilerin hiçbiri gerçekte koşulsuz sevgi göstermemektedir. Gerçekten koşulsuz seven birinin düşünceleri şöyle olurdu. Koşullu seven. Çok yalan söylüyor. Yalan söyleyen bir kişiyi sevemem. Yalan söylemeyi bırakmazsa onunla ilişkimi keserim. Koşulsuz seven. Biliyorum çok yalan söylüyor. Ama onun kötü bir gelişim ortamında yetiştiğinden böyle olduğunu biliyorum. Onun özünün iyi ve yüce olduğunu biliyorum ve bu özü çok seviyorum. Yalan söyleme gibi kötü alışkanlıklarından kurtulmasında ona yardımcı olmam gerekir. Yalanın temelinde korku ya da çıkar vardır. Benim kendini koşulsuz sevdiğimi anlamalı. Bu güven içinde kendini geliştirmeye, eski alışkanlıklarını atmaya, özüne uygun yenilerini koymaya başlamalı. Onun yalan söyleme davranışının kendine yapılan bir haksızlık olduğunu sürekli ona hatırlatarak onun mücadelesine elimden geldiğince yardım edeceğim. Bu konuyu sevmiştim. Sanki bana kafamdaki birçok düğümü çözen bir anahtar verilmişti. Zevkle not almaya devam ediyordum. Yakup Bey konuyu geliştirmeye şöyle devam etti. Koşullu sevgi sağlıksızdır. Koşullu sevgiyle ilişki kurduğumuz kişi bizden sürekli şu mesajları alır. Eğer benim istediğim türden A, B, C vesaire X gibi davranışları yaparsan seni severim, yapmazsan sevmem. Bu mesaj karşıdakine karşı tepki oluşturur. O da bize senin sevgin olmadan da yaşamını sürdürebilen, kendi başına var olabilen biriyim demek ister ve bunu kanıtlamaya çalışır. Bu noktada Yakup Bey'e küçük çocuklarla ana baba ilişkisini sordum. Küçük çocuklar ana ve babalarına senin sevgin olmadan da yaşamını sürdürebilen, kendi başına var olabilen biriyim diyebilir mi diye sordum. Yakup Bey, sözünü ettiğin çok önemli bir konu. Onun için şu anda konumuzun dışında tutmayı planlıyordum. Fakat kısaca cevap vereyim, hayır, küçük çocuklar böyle bir tepki gösteremez. Onlar kendi özlerini ana ve babalarından aldıkları bu koşullu sevgi mesajlarıyla tanımlamaya başlar. Aslında kalıplanmış insan olmanın temelinde ana babanın koşullu sevgisi vardır. Ben iki tür ana baba ilişkisi biliyorum, geliştiren ve kalıplayan. Geliştiren ilişkinin temelinde koşulsuz sevgi yer alır, kalıplayan ana baba ise çocuğunu koşullu sever. Yakup Bey'e konuyla ilgilendiğimi, düşüncelerini daha ayrıntılarıyla öğrenmek istediğimi söyledim. Gülerek, belki ileride bir dizi buluşmayı sırf bu konuya ayırırız dedi. Bu sözünü kendine hatırlatmayı kafama koydum ve yeniden not almaya hazır bir duruşla ona baktım. Bir süre düşündükten ve kalmış olduğu yeri hatırladıktan sonra konuşmaya devam etti. Bu tür, yani senin sevgin olmadan da yaşamını sürdürebilen, kendi başına var olabilen biriyim türünden düşünen kişiler aslında bağımsız değildir, ters bir bağımlılık içindedirler ve düşman merkezli olmaya yönelmişlerdir. Bu durum daha önce gördüğümüz olgunluk ölçeği üzerinde en düşük puanı gösterir. Kendi haklarını savunmak, kişi olarak var olduklarını gösterebilmek yaşamlarının en önemli odak noktası olur. Bu nedenle kendi iç dünyalarını bulup kendi yaşamlarının anlamını yapılaştırıp onu gerçekleştirme üzerinde duramazlar. Bütün çabalarını dışarıya kendilerini kanıtlama üzerine kurarlar. Maalesef birçok ana baba koşullu sevgi kullanarak çocuklarını ters bir bağımlılığa sürmüşler ve onları isyankar olmaya yöneltmişlerdir. İsyankarlık aklın değil kalbin düğümüdür. Bu düğümü ancak koşulsuz sevgi çözebilir, sürekli koşulsuz sevgi. Yakup Bey hüzünlenmişti. Bu izlenime kapıldım. Anlattığı koşullu sevgi kavramı kendi yaşamının bir yönüne dokunmuştu herhalde. Tazelenen ıhlamura yöneldi. Bir süre sessiz kaldık.